Ayrım 3. Neden öldürüldüler? İkinci kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 33. Eflan Aytaç. Olayı görenler tanıklık yapmadılar. Ali Turgut Aytaç'tan bize söz eder misiniz? Turgut dürüst, çalışkan, sevgi dolu, çevresi ve dostları tarafından sevilen, güvenilen bir insandı. Her zaman ırkçılığa, bağnazlığa, şiddete, haksızlığa karşı oldu. Turgut, 3 Mart 1932 tarihinde Ordu'da doğdu. 5 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olan eşim, yoksul fakat sevgi dolu bir ortamda hayat dolu, sağlıklı, neşeli bir çocukluk yaşamıştı. Daha o çocukluk çağında arkadaşlarıyla açıkta demirleyen yolcu gemilerine sandallarla yanaşıp dondurma, fındık, bazen de balık satarak para kazanmaya başlamış. Kitap okumayı çok sever, bulduğu her şeyi okurmuş. Okuma aşkı nedeniyle uzun bir süre Ordu Kütüphanesi'nde çalışmış. Okumadığı kitap kalmamış. Klasikler, bilimsel kitaplar vb. Mevlana'nın tüm anlatılarını okumuş ve Mevlana'nın hayranı olmuş. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ün başarıları, ilkeleri, devrimleriyle gençliğe verdiği görev onu çok etkilemiş. Araştıran, sorgulayan, Atatürk ilkelerine bağlı bir genç olmuş. Eğitimini teknik okulda tamamlamış. Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde çalışmaya başlamış. Doğu Beyazıt'ta arazi çalışmalarında görev almış. Nasıl tanıştınız? Ne zaman evlendiniz? Tanışmamız 1963 yılının 1 Mayıs kutlamalarında oldu. O gün Beyazıt'tan başlayan yürüyüşümüz Taksim'de bitince her yıl olduğu gibi büyük bir katılımla Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gittik. Davullarla, zurnalarla, sazlarla, şarkılarla, türkülerle gerçek bir bayram yaşıyorduk. İlk kez o gün gördüm Turgut'u. Ben Verem Savaş Derneği'nin Taksim Şubesi'nde hemşireydim. Turgut o tarihlerde Genel Müdürlüğü Beyoğlu'nda bulunan Akbank'ın mimari bürosunda teknik eleman olarak çalışıyordu. İkimiz de sosyal eşitlikten yana olduğumuz için birçok ortak yanımız vardı. Olaylara bakış açımız birbirine çok benziyordu. Hemen arkadaş olduk. Yalnız yaşıyordu. Karısından ayrılmıştı. İlk göz ağrısı kızının adı Mine'ydi. Arkadaşlığımız kısa sürede derinleşti. Türkiye İşçi Partisi Beyoğlu Şubesi'ne kaydolduk. Parti çalışmalarına katıldık. Ülkenin içinde bulunduğu siyasal sorunları yakından takip ediyor, parti çalışmalarının yanı sıra yürüyüşler düzenliyor, mitinglere katılıyor, halkın bilinçlenmesi için kahvelerde toplantılar yapıyorduk. Siyasal gerginlik hızla tırmanıyor, üniversitelerde okuyan öğrencilerin arasındaki sağ-sol çatışmaları sırasında yaralanan ya da ölen gençlerin sayısı her gün artıyordu. Çoğu kişi can güvenliğinden endişe ediyordu. Cihangir'de bir ev tutup 1964 yılında evlendik. 1965 yılında kızımız Elif doğdu. Turgut bankacılık sektöründe henüz var olmayan sendika çalışmalarını üstlenmişti. Hem parti üyesi olduğu hem de sendikal örgütlenme yaptığı gerekçesiyle baskı gördü ve işten çıkarılacağını anlayınca erken emekliliğini istedi. Bir arkadaşının marangoz atölyesinde ona verdikleri bir köşeyi büro haline getirip inşaat malzemeleri ve proje işine başladı. İlk işi Fethiye Halk Bankası inşaatı oldu. Başka proje yapmaya fırsat bulamadı zaten. Yaşama hakkını elinden aldılar. Nasıl bir yaşam sürüyordunuz? Sade bir yaşam sürüyorduk. Evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Turgut ahşaptan sedirler yaptı, minderler. Kilimlerle kiraladığımız daireyi yaşanır hale getirdik. Pek çok şeyi taksitle aldık. Her ay başı ilk harcamamız kitaplar için olurdu. Sonra taksitler ödenir, az da olsa sinema ve tiyatroya giderdik. Kızımız Elif 1965 yılının Haziran ayında doğdu. Sorumluluklarımız artmıştı. Turgut akşamları evde de çalışıyor, proje çiziyordu. Elif küçük olduğu için ayrı ayrı gittiğimiz ve Turgut'un son gördüğü film Doktor Jivago idi. Bu filmden çok etkilenmişti. Elif doğduktan sonra ben daha önce çalıştığım sanatoryumdan ayrılmış, Taksim'de Verem Savaş Derneği'nde çalışmaya başlamıştım. Olay nasıl oldu? 16 Şubat 1969 Pazar günü Dolmabahçe'de demirleyen 6. filo için Yankee Go Home yürüyüşü vardı. İlk eylem yürüyüşten birkaç gün önce orada oldu. Oldukça kalabalıktık. Askerlerin kavga çıkarmalarına engel olduk. Polis çatıştık, direndik. Daha sonra 6. filoya defol yürüyüşü için yasal izin alındı. 16 Şubat 1969 Pazar günü Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi önünde başlayacak yürüyüş Taksim alanında devam edecekti. Ben ilk defa katılamıyordum. Çünkü Almanya'da çalışan ablamın iki çocuğu bizde kalıyordu. Elif 3,5, yeğenlerim 5 ve 7 yaşında. 3 çocukla katılmam mümkün değildi. O yüzden biz Taksim Parkı'nda bekleyecektik Turgut'u. O Beyazıt'a gitti. Ben çocuklarla parktayken büyük bir kalabalık Çimenlerde toprak yolda namaz kılmaya başladı. Sonradan öğrendik ki daha büyük kalabalıklar Dolmabahçe sırtlarında 6. filoya karşı namaza durmuşlar. Parkta namaz kılanlarda bir gariplik vardı. Ben neler olduğunu anlamaya çalışırken Turgut heyecanla gelip bizi buldu. Gençler tarafından Beyazıt'ta sokak tiyatrosu oynandığını ve binlerce kişinin yürüyüşe başladığını anlattı. Yürüyüşün teknik üniversiteye ulaştığını, orada durdurulduklarını, yanımıza arka yoldan geldiğini, öndekilerin alana girmek üzere olduğunu söyledi. Ona endişelerimi anlatamadan arkadaşlarına katılmak için heyecanla ayrıldı yanımızdan. Ama tuhaftı. Sanki bir şeyler hissetti. Çocukları öptü, bana sarıldı, öyle gitti. Buradan ayrılmayın, beni bekleyin dedi. Fakat dönmedi. Parkta namaz kılanlar birden namazı bırakıp ayaklandılar. Ağaçları kırıp sopalar yaptılar. Taş toplamaya ve çılgınca koşmaya başladılar. Mürebbiyeler, çocuklarını parkta gezdiren insanlar şaşkın ve panik içinde kaçmaya başladılar. Ben çocuklarla meydanı görebileceğim bir kenara geldim ve gördüklerim kanımı dondurdu. Parkın merdivenlerine ağaçtan bir şey kurulmuş, mancınık. Buradan alana taş yağdırmaya başladılar. Bu arada yürüyüşçülerin küçük bir bölümü alana sokup yolu kapamış olan polis, alana girenleri boy hedefi olarak saldırılara yardım etmişti. Sopalar, şişeler, kamalar hazırlanmış, kamyonlarla ülkücü ve yobazlar alana getirilmişti. Hükümetin tavrı malum, Demirel, bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz diyebiliyor. İçişleri Bakanı Faruk Sükan da toplum polisini örgütlüyor, insanları solculara karşı kışkırtıyordu. Sağcı gazeteler bugün sabah VB cihat ilanı Kralı cihat diye kardeş kanı dökmeye çağırıyordu. Bunları sonradan öğrendik hep. Çocukları sımsıkı sarılmış, olayın şokunu yaşıyordum. Ne olduğunu anlayamamıştım. O gün orada gördüklerimi hiç unutamadım. Meydandaki vahşet kanımı dondurmuştu. Taş atmayın çocuklar var diye bağırıyordum. Sen namahremsin karışma diye çocuklarla beni de kovaladılar. O sırada gezi dükkanının üstündeydik. Sopalarla üstümüze geliyorlardı. Bağırdığım için bana kızmışlardı. İki yürekli genç bizi kurtardı. Galatasaray Akademisi'nde okuyorlarmış. Bizi parkın arkasından eve kadar getirdiler ve yürüyüşün toplum polisleri tarafından nasıl engellendiğini anlattılar. Evde Turgut'un dönmesini bekledik. Ama gelmedi, gelmedi, gelmedi. Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'nı yürüyen azgın bir grup, en önde bulunan liseli gençlere saldırmış, Turgut'la birlikte başkaları da bu durumu görünce onlara engel olmak istemişler. Gözü dönmüş güruh herkese parolayı soruyormuş. Parola cihatmış. Kimse bilemeyince arbedi başlamış. Foto muhabirlerine bile saldırıp parola sormuşlar. Gelen ambulansa bile saldırıp hastaneye zamanında yetiştirilmesine bile engel olmuşlar. Bunları bize yaralılar anlattı. Sonuç korkunç. İki ölü, binlerce yaralı. Hem de yürüyüşle ilgisi olmayan gezmeye, ziyarete giden insanlar. Radyo öldürülenlerin ismini söylemiş. Ben sokaklarda Turgut'u ararken duyamadım tabii. Yürüyüşten sonra arkadaşlar bizim eve koşmuşlar. Daha sonra beni alıp ilk yardım hastanesine götürdüler. Yaralı listesinde yoktu adı. Arkadaşlarımız durumu öğreniyorlar ama bana söylemiyorlar. Adli tıbba gittik ve orada öğrendiğim öldürüldüğünü. Eve dönerken gece olmuştu. Taksim Meydanı'nda katiller polis eşliğinde zaferlerini kutluyorlardı. Çok acı bir dönem başlamıştı. Ülke çapında süren çeşitli olaylar sırasında yakınları ölenlere manevi işkence yapılıyor, ölmeyenlerin aileleri tutuklanıyordu. Ülkenin durumu günden güne kötüye gidiyordu. Bütün bunlara katlanmak zordu. Üzüntüm katlanarak büyüyordu. Tüneldeki Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'nda hukuk bürosu kuruldu. Sayısız gönüllü avukat, ceza davaları için bilgi toplamaya, ihbarları değerlendirmeye başladılar. Savcılığa suç duyurusu yapıldı. Başsavcı Nedim Demirel beni çağırıp büyütülen olay fotoğraflarında polislerle tartışan, polise direnen kişilerin resimlerini gösterip eşimin onlardan biri olduğunu söylememi istedi ısrarla. Ben ise eşime saldırı anında çekilen o korkunç resmi gösterip durdum. Sonunda kabul etmek zorunda kaldılar. Olayın aydınlatılması için bir girişimde bulundunuz mu? Olay gün gibi ortadaydı. Büyütülen resimlerden yaka numarası tespit edilen toplum polisi Haşim Bozkurt, bıyıklarını kestirmiş olarak yakalandı. Ben başsavcının odasında manevi baskı altındayken, yan odada bekleyen toplum polisi için başsavcı, benim yanımda görevlilere çocuğun morali bozuk, içecek bir şeyler götürün diye emir veriyordu. Kanlı ceketi ve elinde kocaman bıçağı ile resimleri basına çıkan, zabıta memuru olduğu tespit edilen Seyit Atmaca adlı zanlı için savcılığa defalarca başvurdu. Tüm çabama rağmen müdahil olarak çağrılmadığım bir duruşmaya getirilmiş ve bıçağı yerde bulup aldım dediği için serbest bırakılmış. Olayı görenler tanıklık yapmaya korktular ama fotoğraflar en iyi tanıklardı. Olayla ilgili soruşturma ve dava süreçleri nasıl gelişti? Tanıklık yapan oldu mu? Suçlular yakalandı mı? Ceza verildi mi? Gönüllü avukatlarla müdahil olarak katıldığım duruşmalarda karşı tarafın saldırıları dava süresince sürdü. Duruşmalara Elif'le katılıyordum. Bu duruşmalarda bana sözle saldırılıyorlardı. Bu düşmanlığı anlamam imkansızdı. Oysa ben toplum polisinin gelip bana kardeşim ya da bacım çok kalabalıktı kurtaramadım eşine üzgünüm demesini bekledim hep. Tam tersine düşmanca bakışlardan kurtulamadım. Eşimi öldürenlerse cahil, zavallı, korkak yaratıklar. Hepsi kukla, onlara acıyorum. Yargılamanın adil olması yetecekti aslında ama öyle olmadı. Bir kişi raporu suçlu bulduğu halde savcının savunmasıyla polis memuru beraat etti ve Almanya'ya gönderildiği duyuldu. Zabıta memuru da suçsuz bulunmakla kalmayıp terfi ettirildi ve Kanlıca Meydanı'na trafik polisi olarak atandı. Daha sonra Kanlıca'da oturan birkaç duyarlı vatandaş beni aradı. Seyit Atmaca'nın kahvelerde solcuları nasıl saldırdığını, yaralayıp öldürdüğünü anlattığını söylediler. Savcılığa başvurun dediler. Savcılığa yeniden dava açılması için başvurdum tabii fakat sonuç alamadım. Tutuklu tek zanlı Samsunlu ülkücü bir gençti. Adı Ahmet'ti ancak o da serbest bırakıldı. Olaydan hemen sonra beni arayan İçişleri Bakanlığı'na tazminat davası açmamı sağlayan büyük insan Profesör İsmet Sungur Bey aynı zamanda İşsizlik ve Pahalılık Derneği kurucularındandı. Ayrıca Türkiye'de hayvan hakları yasasını hazırlayan Medeni Hukuk Profesörüydü. Yaşadığı sürece sahipsiz hayvanların meleği oldu. Onu saygıyla anıyorum. Danıştay'daki dava 5 yıl sürdü. Bu arada Ecevit Başbakan olmuştu ve 50 bin lira ödendi. Kızım ve benim için. O parayla Sarıyer'de küçük zemin kat bir daire alabildim. Ceza ve Danıştay'daki davaları takip eden pek çok avukat arkadaş hiç para talep etmediler. Onlara karşı hep mahcup oldum. Minnettarım hepsine. Olaydan sonra yaşamınızda ne gibi değişiklikler oldu? Neler yaptınız? Dostlarımın yanı sıra hiç tanımadığım kişiler de bizi o günden sonra hiç yalnız bırakmadılar. Yurt dışından olsun, Türkiye'nin çeşitli illerinden olsun, dostluk elini uzatan pek çok arkadaş çalıştığım dispansere gelerek ya da mektup yazarak beni yüreklendirdiler. Bu mektupların bazılarını da değişik meslek gruplarından ancak aynı düşünceyi paylaşanlar bana zarif bir üslupla evlenme teklif ediyordu. Fakat ben Turgut'u çok seviyordum. Onun yerini kimse dolduramazdı. Bugün de çok seviyorum. 68'liler Vakfı'ndaki dostlarım da her zaman yanımdaydılar. Beni hala ararlar. Daha sonra başka olaylarda eşleri, çocukları öldürülen arkadaşlarla Barış Derneği'nde buluştuk. Hep birlikte gençlerin haklı eylemlerine katıldık. Grev yapan arkadaşlarımızla güzel dostluklar kurduk. TÖBDİR'in çalışmalarında bulunduk. Profesör İsmet Sungur'un kurduğu İşsizlik ve Pahalılık Derneği'nde çalıştık. İsmet Bey'in asistanı Mahir Kaynak'tı. O zaman bizler hiçbir şey bilmiyormuşuz diye düşünüyorum şimdi. İsmet İnönü'nün 31 Mart ayaklanması olarak tanımladığı kanlı pazarda mağdur olanlarla birlikte olayların bastırılmasında ihmalini gördüğümüz İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açtık. Olayı görüntüleyen foto muhabirleriyle diğer tanıkların duruşmalarda anlattıklarıyla bu olayı hep yaşadım. Bu dava yüzünden çok baskı gördüm. Çalıştığım dispanserden sürgüne gönderilmek istendim. Fakat Verem Savaş Derneği bana sahip çıktı. Olaydan hemen sonra ben suçlu muamelesi görüyor, baskılarla uğraşıyordum. Sürülmem için emirler geliyordu. Fakat Verem Savaş Derneği bana sahip çıktı. Sarıyer dispanserine nakledilip lojmanda kalmam sağlandı. Orada da rahat vermediler. İçişleri aleyhine dava açtığım için, polisi suçladığım için emniyet mensuplarının şimşeklerini çekmiştim. Gece yarıları lojmandan karakola çağrılıyordum. Resmi evrak yoksa beni götüremezsiniz diye direniyordum. Annem ve kızım korkuyorlardı. Evim aranıyor, kitaplarımı, albümlerimi alıp götürüyorlardı. Hükümetten aracılar geliyor, davalardan vazgeçersem ne istersen verileceği söyleniyor, ben reddince de tehditler artıyor. CHP ve diğer partilerden avukatlar gelip sahiplenmek istiyorlardı. Fakat ben sade bir vatandaş olarak hakkımı aramak istediğimi, yardımlarını kabul edemeyeceğimi, yasal bir mitingde eşimin polis tarafından korunmadığını, hatta suçlulara yardım edildiğini ispatlamaya çalıştığımı anlatıyordum. Evim ve iş yerim göz altındaydı. Gölge gibi takip ediliyordum. Gençler bize sahip çıktılar. Yabancısı olmadığım eylemlere, direnişlere, grevlere, açlık grevlerine, gençlerin desteklediği her eyleme katıldım. 1969 yılında öldürülen Taylan Özgür'ün annesi Necla Hanım ve babası Hasan Bey, ablası Hale en iyi dostlarımdı. Hale ve eşi Mustafa Kıyıcı ile her zaman görüşüyorum. Canım kardeşlerim onlar. Barış Derneği, İlerici Kadınlar Derneği'nde buluştuk. Diğer canı yanan analarla, eşlerle. İşsizlik ve Pahalılık Derneği'nin mitinglerine ev kadınları, işçiler, gençler Sultanahmet Meydanı'nda katılıyor, boş tencereler ve pankartlarla eylem yapıyordu. Ankara'ya, Anıtkabir'e, Atay'a şikayete yürüyor, ODTÜ'de konferanslara katılıyorduk. 12 Eylül darbesinden sonra diğer tüm dernekler gibi İP Der'de kapatıldı. Bu arada emekli olup özel hemşirelik yapmaya başladım. 9 yılda özel hastanelerde ağır hastalara baktım. Eylül üniversiteyi bitirene kadar. Kızım ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayamadı. Tabii baskılar, eylemler, korkular, babaya olan özlem onu ağırbaşlı, içe dönük bir genç kız yaptı. Hiç şikayet etmedi, ağlamadı hatta. Fakat iç dünyası yangın yeriydi, bu kesin. Elif çok çalışkandı, eğitim hep başarılarla doluydu. Liseyi birincilikle bitirdi. Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'nde başladığı folklor çalışmalarının sırasında Fransa'da birinci seçilmişlerdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi. 3,5 yaşındayken babam neden gelmedi dediğinde, baban Amerika'ya hesap sormaya gitti dediğimi unutmadığımı biliyorum. O büyük acı tüm tazeliğiyle yüreklerimizde hala. Bunca sıkıntı içerisinde hayatımızı renklendiren bir şey oldu. Kızım aynı üniversitenin makine mühendisi bölümünde okuyan bir gence aşık oldu. İkisi de okuyordu ama aşk üstün geldi, evlendiler. Kızım bana bir de oğul damat kazandırmıştı. Balayına Bodrum'a gittiler. Balayı dönüşü benim bir gün güneyde yaşamayı istediğimi bildiği için okulları bitince kendilerinin de geleceklerini, benim önceden gidip bir ev almamı, para konusuna destek olacaklarını söyleyerek Bodrum'a yerleşmemi istediler. Hiç tereddütsüz kabul ettim. Onlar da daha sonra Bodrum'da işlerini kurdular. İki çocukları var şimdi. Bugün olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 68 kuşağının pırıl pırıl gençlerini halkın yanlış değerlendirdiğini, canları pahasına ülkelerinin bağımsızlığı için çabaladıklarını ve bozuk düzene karşı koyduklarını göremediklerini, bu yüzden onları koruyamadıklarını düşünüyorum. Elbette yanlışlar yapıldı. Dış güçler sağcı ve solcu gençleri silahlandırdı. Aralarına ajanlar soktu. Fikir çatışmaları şiddete dönüştürüldü. Devrin hükümeti sağcıları solculara karşı kışkırttı. Eğer o zeki, çalışkan, ilkeli gençleri milletçe anlasaydık, yanlarında yer alıp destekleseydik çok şey değişir, kaybettiğimiz değerler şimdi hayatta olurlardı. Ben hala haksızlıklara baş kaldıran, asi ve anarşist bir ruha sahibim. Bodrum'da da her eyleme, her haklı davaya katılıyorum. Bu kadar güzel, değerli insanımızı kaybettik faili meçhullerle. Nasıl böyle bir ülkeye dönüştük? Son zamanlarda cumhuriyetimize, atamıza, ordumuza yapılanları görüp üzülmemek, isyan etmemek mümkün mü? Ben gençlerden umudumu kesmedim. Gençlik mutlaka kendine gelecek ve Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetine sahip çıkıp bu gidişe dur diyecektir. Sevgili Uğur Mumcu'nun dediği gibi, bir gün mutlaka. Elif'in babası. Bir yürekli kişiydi Elif'in babası, bir aydın kişi. Er kişi niyetine el bağladılar sağlığında. Kıblesini şaşıranlar. Amerikan gemilerine karşı diri diri. Kıldılar namazını dolma bahçede bir öğle üzeri. Kış ortasında bir güneşli pazardı. Sağdı henüz. Vardır böyle pazarlar yaşantılarımızda. Ama hiçbir pazar böylesine utanç verici, böylesine aşağılık olamazdı çağımızda. Elif'in tutup elinden babası, gemiler gösterecekti dizi dizi. Tutsaklığın kirli duvarlarına çizilmiş, demir atmış bağımsızlığımıza, gemiler, gemiler, çirkin gemiler. Sonra ışıklı yüzler gösterecekti gencecik. Işıklı yüzlerde parça parça bulut. Sonra satılmışlık, sonra kahpelik, sonra yeniden sevinç, yeniden umut. Sonra cop, sonra şiş, bıçak, kanca. Benzin patlaması, gaz kokusu, kan. Köpekliğin, köleliğin zincir şarkırtısı. Ne varsa öğretecekti Elifciğine. Çocuklar değil miydi büyük yüzdelerle? Bütün borçlarımız üzerlerine alan. Ne varsa tutsaklık adına öğretecekti. Ne varsa uygarlık adına sunulan. Bırakıp bütün bildiklerini bir yana, bize alanlarda ölmesini öğretti. Rıfat Ilgaz. Ardından Kanlı Pazar'ın Tahlili, İlhan Selçuk. 1. Durum. Üniversite gençliği 16 Şubat Pazar günü emperyalizmi telin mitingi yapacak. Gerekli kanun izinleri alınmış. 10 bin kişilik bir kalabalık Beyazıt'ta Hürriyet Meydanı'nda toplanmış. Gençler Taksim'e kadar yürüyüp meydanda konuşmalar yaptıktan sonra dağılacaklar. Anayasa çevresini demokratik hakları kullanacaklar. Ne var ki aynı günün sabahı sağcı ve ümmetçi gazetelerde bir cihat çağrısı gözlere çarpıyor. Müslümanlar, din elden gidiyor. Toplanın kafirleri yok edin. Ölen şehit, kalan gazi. Toplu namazlarda bulunan cihat ordusu belli saatlerde Taksim Meydanı İnönü gezisi bölümünde mevzileniyor. 2. Hareket. A. Gençlik Beyazıt'tan yola çıkıyor. Saat 16.20'de Gümüşsuyu'na varılmıştır. Yürüyüşçülerin bir ucu Taksim Meydanı'na vardığı zaman cihat birliklerinin planladıkları harekat toplum polisiyle sahneye konuyor. Gençlerden 1000'e yakın bir topluluk Gümüşsuyu Caddesi'nden kurtulup meydana girdikleri zaman yürüyüşün gövdesiyle bunların arasını keserek bir yan taarruz başlıyor. Opera binasının ön tarafına mevzilenmiş polis bu taarruza yardımcı oluyor. Artık cadde kesilmiş, yürüyüş kolunun 9.000'i savaş meydanı dışında kalmış. Taksim'deki 1000 kadar genç, silahsız ve şaşkın cihat birliklerinin tuzağına düşmüştür. B. O zaman harekatın ikinci safhası başlıyor. Toplum polisinin İnönü gezisi cephesindeki safı açılıyor. 4-5 bin kadar saldırgan ellerinde bıçak, zincir ve sopa ile meydanda kalan 1000 kadar silahsız gencin üstüne atılıyor. Bu durumda gençler canlarını kurtarmak için İstiklal Caddesi ve Sıra Selviler tarafında kaçmaya başlıyorlar. Ne var ki toplum polisi orada barikat kurmuştur. Cihat birliklerinden kaçan gençleri göğüslüyorlar, durduruyorlar, avı avcıya teslim ediyorlar. İşte o zaman başlıyor katliam. 3. Faciada rol alanlar. A. Cihat birlikleri. Bu birlikler belirli bir amaç için hazırlanmışlardır. Birbirlerini tanımak için yakalarında rozetler vardır. Silahları, sopa, zincir, bıçak, molotof kokteylidir. Buluşma yerleri dernekler ve camilerdir. Kendi aralarında parolaları vardır. Kan dökmek için, öldürmek için kararlı ve planlı gelmişlerdir Taksim Meydanı'na. Komando eğitimi cihat telkinleri, komünist avı edebiyatıyla doludurlar. Bir yandan Adalet Partisi Ümmetçi kanadına, bir yandan CKMP'ye bağlı militanlar öncü grupları meydana getirmektedir. B. Toplum polisi. Olayda birinci derecede sorumlu toplum polisleri, psikolojik açıdan gençliğe düşman bir kesime girmiş, tarafsız polis kişiliğini kaybetmiş, taraflardan biri haline gelmişlerdir. İsimleri sükanın polisidir. Karakol polisinden daha çok para almakta ama yaptıkları işi muhasebesi ve yakın yankılarıyla ezilmektedirler. Üniversitelere kilitlenmişler ve her türlü kanunsuz uygulamada kullanılacak bir ruh haletine saldırmışlardır. Nefret duyguları genç yüreklerinde yoğunlaşmış, kendilerini cihat birliklerinin yan kuvvetleri olacak kadar görev sorumundan uzağa düşürmüştür. C. İktidar. Yukarı kademede olayı hazırlayan iktidardır. Daha önce bütün kaba kuvvet saldırılarına yeşil ışık yakmış, saldırganları himaye etmiştir. Parti toplantısı basmak, tiyatroya baskın yapmak, üniversite yurtlarını ve fakültelerini komando hücumlarıyla tehdit etmek üstüne nice kanun dışı davranış varsa siyasi iktidarı yanında bulmuştur. Konya, Adana, Trabzon, İzmir, Bursa ve daha nice tertiple İstanbul'un kanlı pazarı arasında şaşılacak kadar bir yakınlık vardır. Bu gayet açık tahlilin yanı sıra daha büyük planın temeldeki politikası gözden kaçamaz. Türkiye'de Atatürk'ü ve laikliğe düşman bir eğitim ve propagandayla toplumun alt tabakalarına yığınak yapılıyor. Bu yığınak yurdumuza Amerikan nüfuzu gireli beri sistemle gelişiyor. İmam Hatip okulları, hafız kursları, binlerce dernek, çeşitli odalar birlikleriyle besleniyor. Şeriat hedef belirlemiş bir nesil boy atmıştır. Bu kuşağın harp okullarına alınarak son kale olan ordunun düşürülmesi, planın şimdi olmayacak gibi görülen ama 5-6 sene sonra mümkün sayılabilecek yanıdır. Ümmetçi tutumun komprador kapitalizmiyle bağdaşmayacağını kimse iddia edemez. Amerika, Türkiye'yi Orta Doğu'da bir Güney Amerika Cumhuriyeti yapmak ve kendisine bağlamak tasarısında başarılıdır. İstanbul'un kanlı pazarında İstanbul valisini suçlu tutmak veya Faruk Sükan'a bindirmek olayın yüzeyinde haklı davranışlardır. Ama hareket bu kişilerin üstünden aşan bir niteliktir. Ve temelinden ele alınmazsa birkaç kurban vererek yoluna devam edecek, gelecekteki büyük kardeş kavgasının seferberliğini Türkiye'de iç politika ve demokrasi saymak gafleti sürecektir. Cumhuriyet, 19 Şubat 1969. Kanlı Tertipler Devri, Çetin Altan. Taksim Meydanı'nı kana boyayan meşum olaylar ne felekte felaketli, ne tesadüfün sonucu, ne beklenmedik bir sürpriz, ne yönetimdeki çaresizliğin ürünüdür. Tıpkı daha önce birçok provasını gördüğümüz kaşlı sopalı saldırılar, meclis baskınları, linç edilmeleri gibi profesyonel bir cani soğukkanlılığı ile hazırlanmış bir planın uygulanmasıdır. Bu planın ilk hazırlık özlemini Demirel'in söylediği 200 bin kişiyi silahlandırma nutuklarında, sonra tuşlarını da Amerika'nın bile bile olay çıkartmak için gönderdiği savaş gemilerinde de insan kasaba adıyla ünlü Comer'in gelişinde bulabilirsiniz. Konya yaklanması tıpatıp aynı biçimde tezgahlanmıştır. Trabzon, İzmir, Adana, Ankara saldırıları hep aynı terzinin elinden çıktığını gösteren bir gusto içindedir. Siyasi cami toplantıları, AP iktidarının sinirlendiği eserleri oynayan tiyatroların kundaklanması, Ankara'daki kurtuluş mitinginde milliyetçi genç diye saldıran eli sopalı, pos bıyıklı, uzun paltolu, 50 yaşındaki yabani kişilerin sonradan AP Büyük Kongresi'nde teşrifatçı olarak görünmeleri, Ödemiş saldırılarında sanık olarak yakalananların hepsinin AP'li oluşu, hep aynı senaryonun değişik planlardan çekilmiş kareleridir. Dünkü gazeteleri açıp bakınız. Yerde kıvranan bir gencin üstüne kalkmış bir bıçak ve bu manzarayı kayıtsız seyreden eli coplu, kafası miğferli bir polis göreceksiniz. Acaba aynı bıçak Demirel'in yahut Sükan'ın üstüne kalkmış olsa o polis öyle mi dururdu? Demek ki öyle kayıtsız durması için emir verilmiştir polise. Yine dünkü gazetelerde yaralanan gençleri polisleri nasıl sürüklediklerini gösteren resimler vardır. Bir yaralının hastaneye sürüklene taşınması usulü ancak Sükan'ın emriyle icat edilebilir. AP, Amerika, soyguncu tayfası ve yeşil sarık el ele. Türkiye'de bütün bağımsız ve devrimci kuvvetlere karşı ikinci bir Vietnam yaratma çılgınlığının uygulanmasından kenetlenmişlerdir. Hesaplara göre ya Demirel'in komprador sınıfı diktatasını sağlama bağlayan tasarısı kabul edilecek ya kan gövdeye götürecektir. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün mükemmel bir işbirliği halinde olduğunu belirttiği yerli yöneticiler bu ikili çatal üzerinde parende atmaktadır. İstanbul'da olaylar çıkacağı daha önceden bilinmekteydi. Gazeteciler tarafından Vali Vefa Poyraz'a gereken uyarma daha önceden yapılmıştı. Valinin verdiği cevapta hiçbir şey olmaz, gereken tedbirler alınmıştır'dan ibaret kalmıştır. Acaba gençlerle işçilerin izinli mitingi yerine AP bir miting yapsaydı ve bu mitinge saldırmak için ta sabahtan başlayan hazırlıklar olsaydı, Vali Bey bu kadar vurdum duymaz mı görünürdü? Pazar günkü kanlı olaylar 31 Mart'tan sonra İstanbul'da en büyük gerici ayaklanması olarak nitelendirilmektedir. 31 Mart nasıl Abdülhamit tarafından tertiplenmişse bu ayaklanmayı da bazı gizli eller tertiplemiştir. Bu gizli ellerle iktidarın suç ortağı olduğunu gazetelerde yayınlanan fotoğraflar en açık şekilde tespit etmektedir. Menderes iktidarı Topkapı olaylarını yaratmış, 6-7 Eylül'ü hazırlamış, üniversitelere saldırmış ama bu ölçüde bir suçüstü durumuna girmemişti. Nitekim 10 yıllık Menderes iktidarı zamanında verilen kurban sayısı ile Demirel iktidarı arasında verilen kurban sayısının kıyaslanması bunu göstermektedir. Kurşunlanan işçiler, pencereden atılarak, bıçaklanarak, coplanarak öldürülen gençler Demirel zamanındadır. Artık Demirel ve ahbapları ağızlarıyla kuş tutsalar bu sorumlulukların altından kalkamazlar. İkide bir de gelen Amerikan donanmasının sorumluluğu ortadadır. Kanuni mitinglere yapılan saldırıların sorumluluğu ortadadır. Gencecik kanlı mezarların sorumluluğu onlardadır. Hazırladıkları tasarının sorumluluğu onlardadır. Bu bir sağ-sol çatışması değildir. Birçok Amerikan sömürgesinde bu olaylar kasten çıkartılmaktadır ve sonra da sağ ve sol karşı olan Amerikancı diktalar kurulmaktadır. Türkiye'nin bu oyuna düşmeyeceğini umuyoruz. Türkiye'deki çatışma anayasadan ve bağımsızlıktan yana olan güçlerle iktidarın da kendileriyle suç ortaklığı ettiği bazı satılmış çevreler arasındadır. Cami toplantılarını, taşlı sopalı hücumları bu çevreler örgütlemekte ve bu çevreler finanse etmektedir. Küçük bir inceleme asıl ipin ucunun kimlerin elinde olduğunu ortaya koyacaktır. Tıpkı Konya ayaklanmasında, Ödemiş saldırısında ortaya koyduğu gibi. AP iktidarı, iktidarlar arasında lekenin en karası ile damgalanmış olarak geçecektir tarihe. Bunu önlemek ve değiştirmek artık kimsenin elinde değildir. Akşam 18 Şubat 1969. Uğur Mumcu, Ankara'nın taşına bak. Siyasi partiler yasasına aykırı eylemleri sürdürdüğü gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan Türkiye İşçi Partisi yöneticileri sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanmaktadır. Ancak yine Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan Milli Nizam Partisi sorumluları ise ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadır. Abdülhamit Han'ın gayrimeşru varisi Erbakan Hazretleri şu anda İsviçre göllerine bakıp bakıp besmele çekmektedir. Anayasamız hiç kimseye, hiçbir zümreye ve aileye ayrıcalık tanımamaktadır. Herkesin yasa önünde eşit olduğu yıllardır yazılıp söylenmektedir. Fakat Türkiye'de birçok kişi ayrıcalıkların gül bahçelerinde yaşamaktadır. Eğer siyasi partiler yasasına göre kapatılan partilerin yöneticilerinin ceza sorumlulukları söz konusu ise, Milli Nizam Partisi yöneticileri neden yargılanmamaktadır? Yok eğer böyle bir ceza sorumluluğu var sayılmıyorsa, İşçi Partisi yöneticileri neden yargıç huzurundadır? Bu soruları hukuk biliminin kavramlarıyla cevaplandırmak gerekir. 1968 yılından bu yana çeşitli fakülte ve yüksekokullar solcu ve sağcı öğrenciler tarafından işgal edildi. Şimdi solcu öğrenciler mahkeme önündedir. Ya aynı eylemi aynı kastı sürdüren sağcı öğrenciler nerededir? Bu küçük memurun birkaç bin liralık suistimali görevi kötüye kullanmak, zimmet ve ihtilas suçlarıyla tutuklamayı gerektirirken, nerededir milyonluk kredi yolsuzluklarının başbakanları, bakanları, müsteşarları? Arsa yolsuzluklarının genel müdürleri, kredi yağmacılığının plancıları, mebus pazarlarının tezgahtarları nerededir? Anayasa Mahkemesi kararlarını partisinin çöp tenekelerine atanlar, Danıştay kararlarını ellerinin tersiyle itenler hiç suçu değiller mi? Ulusal petrolümüzü, madenimizi haraç mezat satanların bir küçücük günahları da mı yok? Soygun sanığıdır diye üzerlerine her türlü işkencenin denendiği gençler yargıç önüne çıkar çıkmaz tahliye oluyor. Hiç düşündürücü değil mi bunlar? İşkenceciler bunca olaydan sonra yine aynı yerlerde otururlarsa polise güvenin diyebilir misiniz? Ceza yasasındaki güveni kötüye kullanıp işkence yapanları cezalandıracak hükümler neden bu işkencecilere uygulanmamaktadır? Neden Danıştay üyeliğinden gelen bir İçişleri Bakanı hala susmaktadır? İsmet Paşa her gün 31 Mart yaşıyoruz diyordu. Bu gerici baskılar bitti mi? Kanlı pazarlar unutuldu mu? Nerededir karanlık cinayetlerin katilleri? Devrimci öğrencilere kurşun sıkmanın adı adam öldürme değil midir? Yoksa bu cinayetlerin hesabı tıpkı kredi ve arsa yolsuzlukları gibi Demirel yönetiminin kârhanesine mi yazılacak? Demokrasi, hukuk devleti, çok partili hayat, insan hakları, eşitlik gibi kavramlar dillerden düşmüyor. Fakat yasalar siyasal düşünceye ve eyleme göre uygulanmak isteniyor. Demokrasi adına, hukuk devleti adına, anayasa adına ve kanlarının hesabı sorulmamış öğrencilerin gözü yaşlı ana babaları adına soruyoruz. Adalet ne zaman yerini bulacak? Yoksa ikinci meşrutiyetin adalet, müsavat, kardeşlik şarkıları gibi içi boş kavramlarla mı avunacağız? Bütün bunlardan sonra bizlere düşen bir halk türküsünün şu dörtlüğünü gözyaşlarıyla söylemektir. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, uyan uyan Gazi Kemal, şu dünyanın işine bak. Yeni Ortam, 4 Ekim 1971. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 51.